Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte yaklaşık bir saat kadar inşallah bu hafta yine önemli bir mevzuyu masaya yatırmayı düşünüyoruz. Programımızı dinleyenler hatırlayacaklar, geçtiğimiz hafta, iki hafta boyunca Afrika mevzunu masaya yatırmıştık. Bu programımızda da Afrika konusunun devamı niteliğinde başka bir konuyu ve başka bir önemli ülkeyi, yani bizim tarihimiz açısından da çok önemli bir ülke, Libya'yı inşallah konuşmaya çalışacağız değerli hocamla. Hocam bugün stüdyomuzda bulunamıyor. Kendisiyle telefon bağlantısı yapıyoruz. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Merhaba. Tüm dinleyicilerimizi ben de selamlıyorum buradan.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Afrika deyince geçtiğimiz iki programda da naçizane ifade etmeye çalışmıştım. Bizim toplumumuzda özellikle Türkiye'de insanların akıllarına çok bir şey gelmiyor. Yani işte 5 tane ülke sayabilir misin diye sorduğumuzda bu 5 ülkeyi, Afrika'da 5 ülkeyi bile sayabilecek çok fazla insan yok. Fakat Kuzey Afrika zannedersem hem tarihimiz açısından hem de güncel gelişmeler açısından şu gündemimize çok fazla yer işgal ediyor. Bu programımızda da Libya'yı konuşalım istiyoruz. Hocam Kuzey Afrika ve Libya ile ilgili öncelikli olarak ne söylemek istersiniz? Oradan başlayalım.
Evet. Şimdi İbrahim Bey, aslında beraber bu programı yürüteli 1,5 yıldan fazla bir zaman oldu.
Evet.
İkimizin de önem verdiği, dikkat ettiği bir husus var. O da şu. Aslında biz bu tür programları yaparken tarihe de bir not düşüyoruz.
Hı hı.
Özellikle radyomuzun web sayfasındaki arşivin önemine belki dikkat çekerek başlamak istiyorum. Yani Afrika ile başladık. 2 hafta Afrika'yı konuştuk. Bugün biraz daha Kuzey Afrika ve Libya'yı konuşacağız. Ve muhtemelen önümüzdeki haftada Libya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Daha dönemi, belki 20. yüzyılını konuşacağız. Dolayısıyla aslında dinleyicilerimize böyle tarihi bir sürekliliği vermeye çalışıyoruz her ikimiz de.
Hı hı.
O açıdan eğer ilk defa bugün dinleyen dinleyicilerimiz var, bunun arka planını da radyomuzun arşivinden dinleyebilirler.
Eyvallah.
Şimdi Afrika deyince çoğu zaman böyle gelişmemiş kara kıta, medeniyetten uzak coğrafyalar vesaire gibi düşünülür. Önceki iki haftada özellikle Afrika'nın dünya tarihine nasıl bağlandığını, özellikle de Müslümanlar eliyle gerek Orta Doğu, Hint Okyanusu havzası, gerekse ne diyelim, Batı dünyasıyla nasıl ilişkilerini geliştirdiğini ifade etmeye çalışmıştık. Ama genel olarak da Afrika izlenimi, insanların zihnindeki Afrika olgusu, imgesi çok pozitif değil. Yani medeniyetten uzak bir coğrafya olarak çoğu zaman algılanır.
Hı hı.
İşte mesela Fizan, bugün konuşacağımız Libya'daki, Libya'nın güneyinde bir şehir. Fizan genellikle bizde bir, ne diyelim, uzaklık metaforu olarak kullanılır.
Evet, ta Fizan'dan geldi filan gibi bir ifade var mesela.
Ya da bir insanı Fizan'a, sürgüne göndermek gibi böyle deyimlerde kullanırız ancak. Benzer bir şeyi mesela Bağdat kelimesinde de görüyoruz.
Evet.
Yani bu aslında bugün de konuşacağımız bu bölgelerin mağrip dediğimiz, güneşin o battığı coğrafyaların İstanbul'a belki uzaklığıyla biraz alakalı. Zihinlerde bir uzaklık metaforu olarak kullanılmasıyla alakalı.
Hı hı.
Fizan bugün Libya'nın güneyinde, hatta kuzeydeki o Akdeniz sahil şeridinin zıttı olarak Sahra Çölü'ne yakın bir yerdedir Fizan. Böyle bir şey var. Dolayısıyla belki Fizan bu noktada bizim kültürel haritamızda biraz böyle olumsuz bir çağrışım yapsa da, hı hı, diğer taraftan işte yakın zamanlarda hatırlar dinleyicilerimiz, Erbakan Hoca'yı Kaddafi işte çadırda ağırlamıştı. Çadır,
evet,
diplomasisi vesaire denmişti. O zaman epeyce bir işte Türk diplomasinin işte aşağılandığı vesaire tarzı ifadeler gelmişti. Bunlar sanki böyle bu coğrafyaların biraz böyle medeniyetten uzak, medeniyetten nasibini almamış gibi çağrışımları beraberinde geçiyor. Ama oysa ki böyle değil. Yani Geçen iki haftaki programımızda Batı Afrika'da Mali İmparatorluğu'ndan bahsettik.
Evet.
O zaman bile yani Mansa Musa, Kral Musa'nın, Müslüman yöneticinin Bill Gates kadar zengin olduğundan bahsediyor Amerikalı tarihçiler.
Evet, hatta hocam şey demiştiniz, hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Mısır'daki altın fiyatlarını değiştirecek kadar zenginliği aynen. olduğunu ifade etmiştiniz.
Yani hacca giderken dağıttığı altınlardan dolayı Mısır'daki altın fiyatları dalgalanıyor. O kadar altın rezervine sahip bir imparatorluktu bu. Ki bakın Mali'den bahsediyoruz. Yani Kuzey Afrika kısmı her zaman daha fazla dünya tarihine entegre olmuştur. Yani Afrika'nın fiziki yapısına bakıldığında Kuzey Sahil Şeridi Akdeniz'in bir parçasıdır. Ve hemen onun altında Sahra Çölü başlar ki orada hayat çok azdır diyelim. Yani insan nüfusu vesaire çok azdır. Dolayısıyla Akdeniz medeniyetleri dediğimiz, yani ister buna Roma'yı katın, Osmanlı'yı katın, Yunan'ı, Fenikeliler, Kartaca vesaire. Bu anlamda Kuzey Afrika şeridi, sahili her zaman çok önemli olmuştur. İşte Roma İmparatorluğu'yla 3 defa savaşan bir Kartaca'dan bahsediyoruz. Hı hı. Neredeyse Roma'yı fethedecek. Meşhur bu Hannibal komutanı vardır. Daha sonra filmi falan da yapıldı. Hı hı. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Bugünkü Akdeniz bölgesi, yani son zamanlarda özellikle Doğu Akdeniz kısmını biz çok tartışıyoruz. İnşallah onu da önümüzde tartışacağız.
Hı hı.
Levant denen Doğu Akdeniz kısmı çok önemli. Yani bugün Batı medeniyetinin beşiği olarak kabul edilen Yunan'a medeniyet nereden geldi? Mısır'dan ve Fenikelilerden. Fenikeliler bugün Lübnan'ın kadim toplulukları. Hı-hı. Alfabe, yazı oradan geçti Yunan'a. Dolayısıyla Batı medeniyetinin Afrika, Doğu Afrika ve özellikle Levant bölgesindeki mirasını bir defa unutmamak gerekir. Ve 640'lı yıllardan itibaren de Müslümanların Libya coğrafyasına doğru ilk seferleri düzenlediklerini görüyoruz.
Hı-hı.
Burada özellikle belki zikredilmesi gereken bir isim Ukbe bin Nafi.
Evet.
Onun zamanında önemli seferler yapılıyor. İşte Tunus'taki Kayravan şehri kuruluyor. Ve bu noktada mesela daha ileriki tarihlerde olan bir şey ama dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Karaviyyin Medresesi Müslümanlar tarafından Fas'ta kuruluyor.
Evet.
859 yılında ve bir kadın tarafından kuruluyor. Fatıma adında bir kadın tarafından kuruluyor. Dolayısıyla Afrika özellikle de Kuzey Akdeniz sahil şeridi bu noktada gerek Akdeniz'in kuzeyindeki Avrupa bölgesi İtalya, Roma İmparatorluğu'yla gerekse Levant bölgesi dediğimiz Doğu Akdeniz'le çok sıkı ilişkileri olan, şehirleri olan, İslam tarihinde önemli alimler yetiştirmiş önemli bir coğrafya.
Hı hı.
Bu açıdan biz daha çok zihnimizde buraları Mağrip diye hatırlıyoruz. Ama bunu ya da Osmanlı döneminde Garp Ocakları dediğimiz coğrafyadır burası.
Evet.
Yani Libya, Tunus, Cezayir. Fas Osmanlı hakimiyetine girmemiş ama hı hı. mesela Tunus ve Libya bölgesi İfrikiye, yani Afrika kelimesinin aynı kökenden gelen bir kelime. İfrikiye. Hatta İslam tarihinde İfrikiye valileri var.
Hocam o daha bölgenin çok tamamı için değil mi? Tunus ve Libya bölgelerinin tamamı için.
Aynen. Hı-hı. Doğru. Özellikle Trablus bölgesini de içine katacak şekilde. Önceleri burası Mısır'a bağlıymış. Yani İslam tarihinin ilk yüzyıllarında. Ama daha sonra İfrikiye'ye vali gönderildiğini biliyoruz. Biraz daha ötesi Cezayir bölgesi Mağribul Evsat, yani Orta Mağrib diye adlandırılıyor.
Hı-hı.
Fas ise en batıda Atlas Okyanusu'nun kıyısında olduğu için ona da Mağrib El Aksa, uzak mağrib şeklinde ne diyelim kavramlar da geliştirilmiş. Tabii İfrikiye Afrika kelimesiyle bağlantılı olması bakımından hem bizim önceki haftalardaki konuşmalarımızda dikkate alırsak kıta genelinden Libya özeline indiğimizde de manidar olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Evet. Şimdi hocam Kaddafi'den bahsettiniz, bu çadır meselesinden. Kaddafi'nin şöyle bir özelliği var. Avrupa'ya bile gittiğinde çadırını her yere beraberinde götürüyormuş orada kalmak için. Aslında bu o medeniyetin...
Paris'te bahçelere değil mi? Yani evet. Çadır kurduğunu biliyoruz.
Yani. Evet evet, yani bu aslında o medeniyetin biraz geri kalmış olduğu için falan değil ama geleneksel bir takım ritüellere devam ettirmek istediği için uyguladığın bir...
Hatta şöyle de denebilir yani, bu adamda bir aşağılık kompleksi yok.
Evet.
Yani kendi kültürünü sahipleniyor ve bunu önemsiyor. Yani dolayısıyla bunun medeniyetle ya da gayrimedeni olmakla bir alakası yok açıkçası.
Kesinlikle. Hatta Kaddafi'nin Afrikalı olmayı sahiplenmeye çalıştığını da söyleyenler var. Yani Afrikalı olmaktan, işte Kuzey Afrika ülkelerinin bir kısmı şu an bunu reddediyor ya, biz Afrika'ya dahil değiliz falan gibi. Ama Kaddafi'de böyle bir şey olmadığını söylüyorlar.
İnşallah onları da konuşalım. Yani Afrika Birliği'nin kurulması vesaire sürecinde Kaddafi'nin çok önemli bir rolü var.
Tabii.
Bunları inşallah konuşalım daha sonra.
İnşallah hocam. Hocam peki bizim Kuzey Afrika ile ciddi bir tarihi birlikteliğimiz var. Yani az önce kısaca değindiniz. Özellikle zaten Mısır'ı konuşmuştuk. Yani Yavuz Sultan Selim'in fethini, Mısır'ın fethini konuşmuştuk. Mısır'da daha sonraki gelişmeleri de konuşmuştuk. Libya ile ve Tunus'la da ciddi tarihi bağlarımız var hocam. Yani aslında Kuzey Afrika bizde çok uzak, bizim dışımızda bir coğrafya değil, değil mi hocam?
Kesinlikle değil. Yani zihinlerde bir uzaklık var. Sanki böyle zihnen çok uzakmış gibi düşünüyoruz ama en son belki bu Mavi Vatan'da münhasır ekonomik bölge haritaları çizildiğinde bizim Muğla'ya çok uzak bir mesafede olmadığını anlıyorsunuz aslında.
Tabii.
O açıdan belki gitmediğimiz yerler bize uzak geliyor İbrahim Bey.
Evet.
Yani buralara ne kadar sık gidersek aslında ne kadar kuvvetli, kültürel, belki sanatsal, belki tarihi, hatta akrabalık bağlarına sahip olduğumuzu hep beraber görürüz.
Hocam tarihi bir mirasımız da bulunuyor değil mi Libya'da şu an hali hazırda?
Tabii ki. Yani düşünün, 1530'lardan itibaren başlayan bir yönetimimiz var ve Libya Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği en son topraktır.
Evet.
1911 yılında. Yani neredeyse 400 yıla varan bir hakimiyetten bahsediyoruz. Hı hı. Bu dile kolay geliyor. Başka sömürgeci ülkeler 50 yıl, 100 yıl kaldıkları yerlere nasıl sahipleniyorlar, nasıl tarzı caizse çöküyorlar.
Evet.
Ama Osmanlı ve Türkiye çok daha uzun tarihi bağlarımıza rağmen maalesef çok içselleştiremedik herhalde.
Hı hı.
Yani toplum olarak söylerim en azından. Belki devletin hafızası bu noktada daha önemli. Ama arzu ederseniz Türk ve Osmanlı hakimiyetinin burada nasıl başladığına da geçebiliriz.
Tabii buyursunlar, tabii ki hocam. Tabii ki.
Şimdi belki bunu anlamak için geçen programda anlattığımız Portekiz ve İspanyol sömürgecilik faaliyetlerini hatırlamakta fayda var.
Hı hı.
Yani 1300'lerin sonu, 1400'ler Portekizlerin çok aktif olduğu bir dönemdi. Portekizler özellikle Fas'ın Fas bölgesi, yani Kuzeybatı Afrika ve hatta adalar, bugünkü Kanarya Adaları, Madeira Adaları gibi adalarda işgal faaliyetlerine başlamışlardı. Bir de şunu hatırlayalım. Portekiz ve İspanyol bölgesi bu tarihlerde İspanyol Yarımadası'ndan Müslümanların ve Yahudilerin kovulduğu bir döneme denk geliyor.
Evet.
Yani aslında bu yeniden fetih dedikleri Endülüs Emevisi'nin Katolik hükümdarlar eliyle yeniden fethedilmesi ve buradaki Müslüman ve Yahudilerin bu topraklardan dışlanması, atılması süreci birkaç yüzyıl sürdü. Bu insanların önemli bir kısmı da özellikle Müslümanların Fas'a, Cezayir'e, Libya'ya geçtiler. Bu bakımdan önemli. Aslında tam da Osmanlı'nın bu coğrafyaya girmesi de bu bölgedeki İspanyolların faaliyetleriyle alakalı. Çünkü Portekizliler biraz daha Batı Afrika sahillerinde, hatta Güney Afrika'yı dolaşıp Hint Okyanusu'nda çok ciddi bir nüfuz alanı oluşturacaklar. Ama İspanyollar ise hem Batı Akdeniz'de, Kuzey Afrika sahillerinde, yani Cezayir, Tunus, Libya bölgelerinde olacaklar, hem de Amerika kıtasında olacaklar. Bu açıdan mesela 1535'te İspanyolların Tunus'u işgal ettiklerini ve vahşice yağmaladıklarını görüyoruz. Buranın mesela İslam alimlerinden İbn Ebi Dinar'ın ifadelerinde, yazdıklarında şunu görüyorsunuz: Tunus'un üçte biri katledilmiş, üçte biri de köleleştirilmişti diyor. Evet. Yani siz vahşetin boyutunu düşünün. Dolayısıyla henüz Osmanlı mesela bu coğrafyaya, Tunus bölgesine gelmeden burada bir hanedan vardı, Hafsiler diye bilinen. Bu hanedanın son dönemi Tunus üzerinde Osmanlı ve İspanyol rekabetine şahit olmuştur. Yaklaşık 40 yıl süren bir süreçte İspanyol işgali sona ermiş ve Osmanlı hakimiyetine girmişti Tunus. Ama Tunus'a çok değinmeden Libya'ya dönecek olursak, Libya'da aynı şekilde 1510'da, yani Tunus'tan daha erken bir tarihte İspanyolların işgallerine, saldırılarına maruz kalıyor. İspanya 1500'lerin süper gücüdense yeridir, evet. İbrahim'de. Yani denizlerdeki üstünlüğü, gemi üstünlükleri, Amerika kıtasını keşfetmeleri ve yeni dünyadaki gümüş madenine sahip olmaları vesaire vesaire. Dolayısıyla Kuzey Afrika'yı da ciddi anlamda etkileri altına alıyorlar ve Trablus 1510 yılında İspanyolların eline geçiyor. Aynı şekilde şehirde katliam yapacaklar ve bu dönemde Avrupa'da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun başındaki Şalken Trablus'u Malta şövalyelerine verecek. Yani belki birazdan değineceğimiz bu korsanlık faaliyetleri, deniz akıncılığı faaliyeti özellikle bu Batı Akdeniz'de çok yoğun bir şekilde, hatta Atlas Okyanusu'nda çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla Malta şövalyelerinin buraya gelmesi ve Osmanlı'dan Libya halkının yardım istemesi, bunu mesela Piri Reis söylüyor. Piri Reis kitabında diyor ki Trablus halkı Osmanlı Sultanı'na bir mektup gönderip Sancak Bey'i istediler diyor.
Evet.
Yani Osmanlı'nın buraya gelmesini bir defa yereldeki halk istiyor. Bu çok önemli. Yani birçok böyle Arap topraklarında sanki Osmanlı sömürgeci güç olarak gitti gibi bazı Arap milliyetçilerinin ya da kolonyalist tarih yazımının söylediği söylemler var. Aslında bu ifadeler bunu ne kadar bunların ne kadar gerçek bir şey olduğunu göstermesi bakımından önemli. Dolayısıyla daha 1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Trablus'un ele geçirildiğini görüyoruz. Ama bir süre mücadele karşılıklı devam edecek. Tekrardan Hristiyanların eline geçecek. Asıl fetih ise bugün işte Akdeniz'de dolaşan gemilerimizin gemilerimize de isim olarak verdiğimiz Turgut Reis döneminde olacak. Yani 1551'de Turgut Reis ve Kaptanı Derya Sinan Paşa Trablus'u tekrardan alacak ve bundan sonra Trablus Bingazi kendi talebiyle yine Osmanlı hakimiyetine geçecek. 1577'de de Firan, yani Libya'nın Sahra Çölü'ndeki en güneyindeki bir şehirde Osmanlı'ya katılarak aslında Osmanlı'nın buradaki hakimiyeti tesis edilmiş olacak. Şunu da söyleyerek bu sorunuzu bitirmiş olayım. Yani Libya'nın bu dönemde 1500'lerde herhangi bir ekonomik getirisi olan bir coğrafya değil. Yani aksine Osmanlı'nın burada hakimiyetini tesis etmesi için ciddi masraflar yapması gereken bir coğrafya. Yani bugünkü gibi petrolü olan bir yer değil. Bakın coğrafyasının 1/10 ya da %90'ının çöl olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla mamur olan alanları oldukça sınırlı. Ve maddi bir değer olarak da ne diyelim, yaptığınız masrafı karşılayacak bir ekonomik getirisi olan bir coğrafya değil. Ama bu bölgenin Osmanlı için en stratejik önemi İspanyollara karşı askeri bir üs mahiyetinde olması. Yani İspanyolların özellikle 1500'lerin sonlarına doğru artık gücü sarsılmaya başlayacak. Bunun birkaç sebebi var. Özellikle Atlas Okyanusu ile ilgili, Hollanda'nın yükselişi, İngiltere'nin kuvvetlenmesi vesaire gibi. Ama bir diğer faktör de İspanyolların düşüşe geçmesinde Osmanlı'nın Batı Akdeniz'deki hakimiyetini artırmasıdır. Yani işte Libya, Tunus, Cezayir Osmanlı hakimiyetine girince bu alanlardaki İspanyol egemenliğini ya da hareket alanını kısıtlaması, denizcilik anlamında akınlarının, korsanlık faaliyetlerinin sınırlanması anlamına geliyor. Bu açıdan ekonomik olarak değil ama askeri bir üs olarak, bir denizcilik üssü olarak bugünkü Libya modern Türkiye için nasıl işte münhasır ekonomik bölge bakımından önem arz ediyorsa, o dönemde böyle stratejik bir öneme sahipti diyebiliriz.
Eyvallah hocam.
Şeye tabii ki giremedim, yani akrabalık bağlarımız vesaire.
Yok hocam, şimdi şöyle yapalım isterseniz, bir virgül koyalım burada, bir ara verelim.
Tamam.
Ardından bu konuya girelim. Hatta şimdi yani Libya ile ilgili bugünkü stratejik önemiyle o günkü stratejik önemini birleştirerek bir soru sormak istiyorum hocam, ama aradan sonra sorayım inşallah.
Tamam.
Efendim peki. Bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Radyolarını yeni açan, sesimizin yeni ulaştığı dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Aradan önce bu programımızın konusu, daha doğrusu Kuzey Afrika ve Libya. Aradan önce de Libya meselesini biraz, tarihi kökenlerini de değerlendirerek aktarmaya çalıştık kıymetli hocamla beraber. Hocam, en son aradan önce şeyde kalmıştık. Yani Libya'nın Osmanlı İmparatorluğu açısından stratejik önemini anlatıyordunuz. Şimdi bugün Libya'yı Türkiye açısından kritik hale getiren şey, işte malumunuz İsrail'in, Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin oluşturduğu, Akdeniz'de oluşturduğu ittifak. Türkiye bu ittifakı Libya ile, Libya'daki Trablus'taki ulusal mutabakat hükümetiyle bir anlaşma imzalayarak kırmış oldu. Bir anlamda Akdeniz'deki egemenliğini tekrar yeniden tesis etmiş oldu. Şimdi Osmanlı açısından da malumunuz Akdeniz bir Osmanlı gölü haline gelmişti neredeyse. Libya'nın, Akdeniz'in Osmanlı gölü haline gelmesindeki önemi neydi hocam?
Evet. Yani aslında bugün nasıl böyle stratejik denklemler gündemdeyse, belki o dönemde de aynı şeylerden bahsetmek mümkün. Şimdi Osmanlı'nın Avrupa'daki 16. yüzyıldaki en önemli rakibi kimdi? Habsburg Hanedanlığı ve onların yönettiği Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Şimdi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu adı üstünde kutsal, yani Avrupa'yı aslında bir Hristiyan birliğine dönüştürmek isteyen ve Avrupa'yı tek bir siyasi çatı altında, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu altında toplamak isteyen bir imparatorluk. Dolayısıyla işte Kanuni gibi mesela sultanlar Habsburgları zayıflatmak için onların düşmanlarıyla, Protestanlarla ya da Fransa'yla ittifak yapacaklardı o dönemde. Ama az önce, aradan önce şunu söyledim. Bakın 1530'larda bu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Libya'yı ne yapıyor? Şövalyelere veriyor dedik. Malta şövalyelerine veriyor. Dolayısıyla Osmanlı aleyhine burada ne diyelim, korsanlık faaliyeti yapacak insanların Libya'ya geçişi söz konusu. Diğer taraftan Osmanlı'nın sadece kara üzerinde değil, nüfuzunu artırması, Balkanlara, Orta Avrupa'ya doğru ilerlemesi sadece kara üzerinde değil, denizlerde de dediğiniz gibi yavaş yavaş Akdeniz'i bir Türk gölüne dönüştüren bir süreç gelişiyor. Bu noktadaki en önemli belki tarih 1538 Preveze Deniz Zaferi. Bugün bile hala kutlarız bu zaferi. Akdeniz'in Türk gölüne dönüşmesinde önemli bir tarihtir. Ve nasıl bugün işte Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarında 7 düvel birleşiyorsa Türkiye'ye karşı, Preveze Deniz Zaferi'nde de birçok Avrupa donanmasına karşı savaştığını görüyorsunuz Osmanlı'nın. İnebahtı Savaşı'nı düşünün, 1571 yine aynı şekilde. Yani Osmanlı sanki tarih tekerrür ediyor bugün gibi. İnebahtı Savaşı'na belki bir parantez açalım.
Buyursunlar.
1571'de birçok böyle kaynakta İnebahtı Savaşı Avrupa'nın zaferi gibi gösterilir. Bir anlamda doğru ama bir anlamda değil. Neden? Çünkü hepimizin malumu meşhur bir söz vardır. İşte siz bizim sakalımızı kestiniz, biz sizin kolunuzu kestik. Sakal, kesilen sakal daha gür çıkar ama kesilen kol yeniden çıkmaz.
Evet.
Çünkü 1571'de Batılıların Lepanto Savaşı dediği, bizim İnebahtı dediğimiz savaşta Osmanlı donanması çok büyük zarar görüyor. Adeta sıfırlanıyor. Ama buna mukabil Kıbrıs fethediliyor. Ve Kıbrıs Akdeniz'in en büyük adası. Çok stratejik bir yer. O açıdan Preveze Zaferi ile beraber Kıbrıs'ın fethini düşündüğümüzde tam anlamıyla bir Akdeniz'in Türk gölüne dönüştüğünü görüyoruz. Ve gerçekten kesilen savaş sakal pardon daha gür çıkıyor. Çünkü 3 yıl içerisinde yeni bir donanma yapılmış ve Tunus 1574'te fethediliyor. Bunlar önemli. Bugün bile bakın, dün Guardian'da mıydı, batılı bir gazetede vardı. Türkiye'nin donanması hızlı bir şekilde büyüyor. Mesele sadece enerji meselesi değil tarzında haberler vardı. Dolayısıyla hep öteden beri söylüyoruz. Süper güç olmak dediğimiz şey açık denizlere hakim olmakla doğru orantılıdır. Akdeniz'de de açık bir deniz olmayabilir ama bölgesel bir güç olarak, yeni bir aktör olarak Türkiye'nin söz sahibi olabilmesi için bu denize hakim olması önemli diye düşünüyorum açıkçası.
Bu
açıdan Libya, Tunus, Türk Gölü'nün Akdeniz'in Türk Gölü'ne dönüşmesinde önemli ve stratejik öneme sahipti. Ama bu stratejik önemin devamında biz işte akrabalık bağları kurmuşuz. Kültürel bağlar oluşmuş. Zaten dini birliktelik aynı zamanda var. Dolayısıyla İstiklal Harbi'ne kadar devam eden bir birlikteliğimiz söz konusu. O yüzden Libya bizim gönlümüzde ayrı bir yeri olan bir coğrafyadır.
Eyvallah. Hocam aradan önce sormam gerekirdi ama yani konu biraz da bir üst üste gelince başka yerlere değinmek durumunda kaldık. Şimdi Libya'nın ve Tunus'un içerisinde bulunduğu bölgenin adının Ifrikiye olduğunu ifade buyurmuştunuz. Libya ismi nereden geliyor peki hocam?
Libya ismiyle ilgili farklı rivayetler var. Yani iki hafta kadar önceydi bir Libya ile ilgili bir oturumda moderatörlük yaptım. Oradaki uzmanlardan bir tanesi hatta şey dedi. Yani Libya isminin İtalyanlar tarafından verildiğini söyledi. Yani çok modern bir tabir olduğunu ifade etti. Yani bir taraftan böyle bir rivayet var ama diğer taraftan da Libya'da Libiler adında bir kavim bulunuyor. Bu Libya, Libi isimleri birbirine oldukça yakın. Yani bu kavimden de gelmesi ihtimal dahilinde diyelim. Ama Libya özellikle aşiretler bakımından çok karışık bir ülke. Bugün de Libya üzerindeki uzmanları dinlediğimizde gerçekten yüzlerce aşiretten vesaire bahsediliyor. Onlardan bir tanesinin ismi belki bu ülkenin ismi olarak tarihe geçmiş olabilir. Ama İtalyanların da bunu ne diyelim, ön plana çıkarttığı belki söylenebilir.
Yani bizim tarihimizden koparılmak amacıyla yapılmış gibi geliyor bana hocam. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı döneminde Trablusgarp, Trablusşam deniyordu değil mi?
Şimdi evet, İngilizce Tripoli denen iki tane şehir var. Hı hı. O yüzden İngilizce okuyanlar biraz daha karıştırıyor bunu. Hı hı. Biz belki Türkçe ve Arapça'da daha netleştirmişiz bunu. Hı hı. Trablusgarp Libya'daki Tripoli şehridir. Ama bir de Trablusşam vardır. Bugünkü Lübnan sınırları içerisinde bir başka şehir. Dediğiniz gibi Trablus her zaman bölgenin merkezi olmuş durumda. Hı hı. Libya muhtemelen biraz daha o güneydeki kavimlerden olabilir. Hı hı. Ama bu işgal sürecinde, kolonizasyon ve sömürgecilik sürecinde hani sömürgeci unsurların yaptığı ilk işlerden bir tanesi tarihle olan bağlarını koparmaktır.
Evet.
Yeni bir milli kimlik oluşturmaktır. Dolayısıyla bu Libya kelimesinde öne çıkartılması herhalde tesadüfi değil diye düşünüyorum.
Evet hocam. Hocam şimdi aklıma geldi, yani biraz böyle şeytanın avukatlığını yaparak bu soruyu sormak istiyorum da. Yani Osmanlı İmparatorluğu Devleti Ali'ye bu coğrafyaların hiçbirinde sömürgecilik faaliyeti yapmamış. Fakat bugün kıtanın ortalarına doğru indiğinizde yüzlerce yıldır sömürülen bir takım ülkelerde, işte Fransızların sömürdüğü, Portekizlerin sömürdüğü, İngilizlerin sömürdüğü ülkelerde bu devletlerin dillerinin konuşulduğu, inançlarının yayıldığı ve kültürlerinin sanki onların kültürüymüş gibi kabul edildiğini görüyorsunuz. Yani Osmanlı acaba sömürgecilik faaliyeti gerçekleştirmiş olsa daha mı iyi yapmış olurdu diye sormak istiyorum açıkçası.
Evet. Ya şöyle, dediğiniz durumu ben mesela 98 yılında İngiltere'de master yaparken biraz daha yaşadım. Şöyle yurtta kalıyorum ve bir kilise yurdu, hatta öyle söyleyelim. Yurtta kalanların önemli bir kısmı Afrikalı zenci öğrenciler. Bir tanesi vardı, ya böyle ismini duymadığımız ülkelerden öğrenciler gelmiş. Botswana.
Evet.
Ben 1990'lı yıllarda ismini bile duymadığım bir yer. Ve bu ülkeden gelen çocuk ya benden çok çok daha iyi İngilizce konuşuyor. Ağrıma gidiyor yani.
Evet.
Şimdi bir yandan ağrıma gidiyor. Yani onun gibi iyi İngilizce konuşamadığım için o zaman. Ama diğer taraftan da ya ben sömürülmediğim aslında İngilizce bilmiyorum. Ya da onun gibi akıcı, ana dilim gibi konuşamıyorum belki. Bu da işin iyi tarafıydı. Dediğiniz doğru. Yani Osmanlı 400 yılda yönetse bulunduğu bölgelerde bırakın ekonomik kolonizasyon ve sömürgeciliği, kültürel anlamda bile bir sömürgecilik yaptığını söylemek zordur. Yani orada insanların bir otonom içerisinde kendi dilleriyle eğitimlerine vesaire devam ettikleri bir süreç devam ediyordu. O yüzden sömürgecilik anlamında Osmanlı'yla ilgili belki irtibat kurmak pek mümkün olmayacak. Bu bağlamda son günlerde bir kitap okuyorum. Onu da paylaşayım. Mustafa Ninavi adında bir yazarın yazmış olduğu ve Türkiye'de de birkaç yıl önce çevrilmiş bir kitap. Adı da Osmanlılar ve Afrika Talanı. Afrika Talanı aslında İngilizcesi Scramble for Africa denen Afrika'nın sömürgeci güçler tarafından nasıl bir yarış içerisinde paylaştırılma, sömürgeleştirilme, kolonilere dönüştürülme sürecidir. Şimdi Osmanlı ile bunun ne alakası var diye insan merak ediyor. Ama yazar şunu ifade etmeye çalışıyor. Bir Osmanlı, yani dönemin en zayıf döneminde olsa bile dünyanın ilk 5-6'da yer alan ülkelerinden bir tanesi. Yani bugün hani büyük güçler dediğimiz devletleri arasında ve o dönemlerde, yani 1800'lerin sonlarında, özellikle 3. çeyreğinden itibaren diyelim, koloni elde etmek süper güç olmakla hep ilişkilendirilmiş. Eğer bir süper güç olacaksanız mutlaka bir koloniniz olmalı. İşte bu sürece geç katılan İtalya ve Almanya gibi ülkeler bile Afrika'da şey yapacaklar, koloni arayacaklar. İşte İtalya Etiyopya'ya falan saldıracak, işte daha sonra Trablusgarp'a 1911'de saldıracak vesaire vesaire. Dolayısıyla bir taraftan aslında Osmanlı'nın da büyük bir güç olduğunu teslim ediyor bu yeni okuduğum kitap. Ama diğer taraftan da bilhassa 1830'lu yıllardan sonra uzaklardaki coğrafyasılarında, vilayetlerinde Osmanlı yeniden bir merkezileştirme politikaları uygulayacak. Hı hı. Yani bu Bağdat'ta, Yemen'de, Trablus'ta birçok yerde bizim Tanzimat dönemi dediğimiz dönemle birlikte Osmanlı bütün vilayetlerinde merkezileşme politikaları uygulayacak. Yani otonom ve daha önce kendi iç işlerinde serbest olan yapılara izin vermeyecek. Bazıları Osmanlı'nın kendi vilayetinde yapmış olduğu bu merkeziyetçi politikaları da sömürgeci bir çerçeve içerisinde değerlendirecek ki bu doğru bir yaklaşım değil. Yani bir taraftan bakıyorsunuz Fransa işte Çad'da, Nijer'de başka yerlerde sömürgecilik faaliyeti yapıyor. Ama Osmanlı 400 yıldır yönettiği toprak üzerinde bir belki siyaset değişikliği yapıyor. Yani ikisi aynı kefeye konacak şeyler asla değil. Bunu da kısaca arz etmiş olalım.
Estağfurullah hocam, eyvallah. Tabii kültürel bağlarımız bu coğrafya ile hala devam ediyor. Her ne kadar aynı dili konuşmuyor olsak da. İşte Türk kültürünü, Osmanlı kültürünü onlara dayatmamış olsak da. Tabii hocam, Osmanlı'ya zaten emperyalizm kavramlarını yan yana getirmek insanın biraz şey yapıyor, yani rahatsız ediyor açıkçası. Osmanlı zaten böyle bir şey yapmadığı için belki de hala bu coğrafyalarda seviliyor. Bizim Libya'da akrabalık bağlarımız da var hocam. Biraz da bunlardan bahsedelim mi?
Bu sömürgecilik iddialarını dile getirenler aslında bu işin asıl failleri olmasına rağmen bunu dile getiriyorlar ya, asıl ağırımıza dokunan şey de kesinlikle bu aslında. Yani tekrar ediyorum, Osmanlı'nın yönettiği dönemlerde petrol mü vardı, Osmanlı petrolünü alıyordu buraların, merak ediyorum. Ekonomik neleri vardı da Osmanlı bunu alıyordu? Bunlar hatırlatmamız gerekiyor. Yani bunlar önemli hususlar. Şimdi ne dedik? Kuzey Afrika bölgesi İspanyollara karşı özellikle önemli bir askeri ve stratejik konuma sahipti dedik. Buraya askeri gücü bir defa Osmanlı Anadolu'dan gönderiyor. Daha ne diyelim, Libya'dan, Trablus'tan ilk Sancak Bey'i talep ettikleri dönemlerde bile, yani henüz fethedilmeden önce bile işte bir miktar asker, filolar, gemiler vesaire gönderildiğini görüyoruz. Osmanlı bu coğrafyalarda hakimiyetini kurduktan sonra buralardaki askeri birliklerini Anadolu'dan gönderiyordu. Yani Yeniçeri dediğimiz unsurlar Anadolu'dan gidiyor ya da denizcilik faaliyeti bakımından önemli olan Levent dediğimiz kişiler, denizci askerler de yine Anadolu'nun liman şehirlerinden gidiyordu. İzmir gibi, Sinop gibi yerler özellikle önemliydi. Ya da Yunan adalarında bazıları bu noktada önemliydi. Yeniçerilerin ve Leventlerin buralara gönderilmesi önemli. Afrika kuzeyinde gördüğümüz bir şey var. O da şu: normalde Yeniçerilerin evlenmesi yasaktır. Ama gerek Cezayir'de, gerek Libya'da, gerekse Mısır'da buraya gönderilen Yeniçerilerin belki de mesafenin, coğrafyanın uzaklığından dolayı yerelden insanlarla evlendiklerini görüyoruz. Ve mesela Andre Raymond adında meşhur bir tarihçi var, toprağı bol olsun. Cezayir'deki şarkılarda bile Yeniçerilerin isimleri, kavramları geçiyor. O kadar o kültürün bir parçası haline gelmiş. Ve Yeniçerilerin yerelden kadınlarla evlenmesi, aileler kurması, işte bizim tam anlamıyla akrabalık bağlarımızı oluşturması bakımından önemli. Yeniçeriler sultanın kuluydu tabiriyle söylemek gerekirse. Dolayısıyla yerelden evlendiklerinde oluşan nesle, çocuklarına da kul oğlu deniyordu. Ve daha sonra bu kol oğlu ifadesine döndü. belki dinleyenlerimiz hatırlar, Koloğlu ifadesi birkaç isim bakımından önemli. Bir, özellikle basın tarihi çalışmış Orhan Koloğlu, o da birkaç sene önce vefat etti. Hı hı. Sevdiğim, çok hoş sohbet insanlardan bir tanesiydi Orhan Koloğlu. Ve hı, bir de onun babası Sadullah Koloğlu. Hı-hı. Sadullah Koloğlu Libya'nın başbakanlığını yapmış Türk kökenli birisidir. Yani 1949 ile 1952 yıllar arasında Libya'da başbakan seçileceği zaman Türkiye'den uygun bir isim istiyorlar. İlginç, hı-hı, bir şeydir bu. Hı-hı. Yani Türkiye'de o dönemde işte çeşitli kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunmuş bir isim. Ve Sadullah Koloğlu'nu Libya'ya gönderiyorlar ve 3 yıl başbakanlık yapacak ve orada adı Arap Kaymakam olarak kalacak hatta. Hı hı. Dolayısıyla Yeniçeriler, yani 1500'lerden itibaren halkla karışan, aileler kuran Yeniçeriler aslında bizim akrabalığımızın belki en önemli noktasını teşkil ediyor. Hı hı. Ama bunun da ötesinde işte geçen moderatörlüğünü yaptığım oturumda ben de öğrendim. Hı hı. Urfalıların burada mesela olduğunu bir konuşmacı söylemişti.
Libya'da.
Ama ondan, evet, Libya'da. Hı. Belki daha da önemlisi Karamanlılar, Karamanoğulları Libya'da 1711 ile 1835 yılları arasında, yani yaklaşık 120 yıl valilik yapacak, oranın sorumlusu hanedan olacak. Karaman hanedanı önemli ve bunların kökeninin de Anadolu'daki Karaman şehrine dayandığını ifade ediyor kaynaklar. Hı. Yani işte Anadolu'dan giden Yeniçerilerden vesaire bahsediliyor. Muhtemelen Karaman bölgesinden giden insanlardan bir tanesi Ahmet Bey 1711'de artık burada büyük bir hanedan kuracak. Bu 1700'lü yıllarda Arap topraklarının birçoğunda biz büyük hanedanlar görüyoruz. Bunlar Osmanlı'ya bağlı, yani İstanbul'a bağlılar ama yönetim çoğu zaman babadan oğula geçen bir süreçte. Yani işte Bağdat'ta Kölemenler vardı, Musul'da Celililer vardı, Mısır'da Kavalalı ailesi 1800'lerde vardı, Lübnan'da Şihadiler vardı, işte Libya'da da Karamanlılar var. Bu açıdan 120 yıllık bir hanedan az boz bir zaman dilimi değil açıkçası. Tabii. Yani bu açıdan bakıldığında bile Libya'yla, Libya üzerinde çok ciddi bir akrabalık bağlarımız var. Bu, hı-hı, çok net bir şekilde gözüküyor. Dini anlamda mesela 2. Abdülhamit'in şeyhlerinden Şeyh Zafir, bugün Yıldız Camii'nin hemen altında türbesi bulunan bir tarikat şehri, şeyhi, yine Libyalıdır. Senusi hareketi, bunları biliyoruz. Dolayısıyla dini anlamda, kültürel anlamda, akrabalık anlamında çok önemli bağlarımızın olduğu bir coğrafya. Bununla belki çok alakalı değil ama bir şey daha söyleyeceğim, o da şu. Bir sıra, yani belki 5-10 yıl önce daha fazla gündemdeydi. Mardin'de çok ciddi anlamda faslı gelin olduğunu biliyoruz. Yani bizim Kuzey Afrika'yla o bağlarımızı, akrabalık bağlarımızı dikkate aldığımız için bunu söylüyorum. Sebebi nedir bilemiyorum. Yani Mardin'de de Arap aileler, sülaleler, aşiretler olduğunu biliyoruz. Belki ondan dolayı Mardin'in birçok köyünde yüzlerce, belki binden fazla faslı gelin olduğunu da biliyoruz. Yani sadece buradan Yeniçerileri göndermemişiz. O taraflardan aslında kızlar da almışız.
Akrabalık ilişkilerimiz devam ediyor yani.
Aynen öyle, aynen öyle. Gönül bağları zaten devam ediyor. Bu açıdan belki bugün bize Libya'da ne işimiz var diye soranlara bunları, bu kültürel bağları, dini bağları, akrabalık bağlarını yeniden hatırlatmak gerekiyor herhalde.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu yine. Haftaya Libya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Yine bu mevzuya değinelim hocam inşallah.
Tabii. Yani bugün biraz daha Osmanlı'nın bölgeye girişinden bahsettik. Ama işte Karamanlı Hanedanı'ndan bahsedebiliriz. Hı hı. Yani Osmanlı'nın burada bir ne diyelim, iç işlerinde serbest bıraktığı bir düzen vardı.
Evet.
Bu süreçten işte 1911'deki Trablusgarp Savaşı'na ve sonrasındaki modern Libya'ya doğru geçiş nasıl oldu? İnşallah bunları da önümüzdeki hafta konuşuruz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize selamlıyorum. Allah'a emanet olun.
Bir eyvallah hocam, bir mukabele. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu hafta da sonuna geldik. Değerli hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte bu programımızda Kuzey Afrika özelinde Libya'yı, daha doğrusu Libya özelinde Kuzey Afrika'yı konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta Libya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Libya hakikaten hocamın da ifade buyurduğu gibi bizim kültürümüzün, tarihimizin çok önemli bir yerinde bulunuyor ve muhtemelen bulunmaya devam edecek. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Buyurun hocam.
Pardon, sözünüzü böldüm ama bir şey de söyleyelim. Bugün 9 Eylül, İzmir'in işgalden kurtuluşunun dönüm noktası.
Eyvallah.
Aslında bu konulara da inşallah önümüzdeki haftalarda değiniriz. Biraz kostümü bozulmasın diye Libya üzerinden gittik, Afrika ve Libya. Ama 26 Ağustos, 30 Ağustos ve 9 Eylül, inşallah bunlara da önümüzdeki süreçte tekrardan döneriz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam, inşallah. Efendim önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.